Ayrım 10, sayfa 161. Dini gelişim psikolojisi. Dini gelişim ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ancak kronolojik yaşa göre dini gelişimin hızlı olduğu dönemler olduğu gibi yavaşladığı dönemler de vardır. Örneğin her açıdan hızlı bir gelişim ve değişimin gerçekleştiği ergenlik dönemi, dini gelişim açısından da kritik bir dönemdir. Doğuştan sahip olunan dini yatkınlık, sosyo atmosfer içinde gelişmeye başlar. Kişisel özellikler ile toplumsal faktörler arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim, dini gelişimin seyrini tayin eder. Her insanın sahip olduğu kişisel özellikler, farklı olduğu gibi yetişme tarzı, yaşadığı çevre ve çevreyi algılama biçimi farklıdır. Bu durum dini algılama ve yaşama biçiminde farklılıklar oluşturur. Bunun gibi insanların gelişim hızındaki farklılıklar dini gelişim içinde geçerlidir. Dini gelişimde çevre etkisi son derece önemli olsa da belirleyici değildir. Zira dini bir yatkınlığa sahip olmayan birisine hangi uygun şartlar sağlanırsa sağlansın dindar olmayacağı açıktır. Tohumun çatlayıp filizlenmesi için uygun toprak, nem ve suyun gerekli olması gibi filizlendikten sonra büyüyüp serpilmesi için de uygun hava şartları, su ve gübre yanında gelişimini yavaşlatacak yabani otlardan ve zararlı haşerattan korunması gerekir. Dini gelişimde bir farkla bunun gibidir. Bu fark gelişmekte olan bireyin kendi iç dünyasında olanların farkında olmasıdır. Buna göre bireyin bilişsel kabiliyetlerinin gelişmesi ve aldığı eğitim sonunda ulaştığı genel farkındalık düzeyi, tefekkür ve düşünce biçimi ve duygu durumu gibi etkenler, dini gelişimi etkileyen belli başlı faktörler olarak ön plana çıkar. Dini gelişim gerçekte bir bilinç değişimidir. Yaşla birlikte bilinç de kendiliğinden meydana gelen nitelik değişimine paralel olarak, dini gelişimde Allah'a yüklenen anlamda ve değerde değişim gerçekleşir. Örneğin 5 yaşında Allah'ı buğday ambarının başında oturan bir insan şeklinde algılayan bir köylü çocuğu, 15 yaşında onun hiç kimseye açmadığı sırlarını paylaştığı bir arkadaş, 25 yaşında ekinin boy olması için yöneldiği bereket figürü, 35 yaşında çocukları için dua ettiği bir yardımcı, 75 yaşında ise son sığınak olarak algılar. Dini gelişim sadece Allah'a yüklenen anlamın değil, ona verilen değerin de gittikçe artmasını ifade eder. Dini gelişimin önemli unsurlardan birisi zaman faktörüdür. Dini gelişim zaman bağımlı bir süreçtir. Belli ibadetleri öngörülerden çok, daha fazla icra ederek kısa zamanda büyük sıçramalar gerçekleştirmenin pek olası olmadığı dini hayatta süreklilik esastır. Dinlerde tavsiye edilen ibadetlere konulan ölçüler bundan dolayıdır. Örneğin birisinin sahip olduğu bütün mal varlığını infak etmesi onda anlık bir dini şuur yükselmesi meydana getirse de ilerleyen zamanlarda pişmanlık da üretebilir. Ayrıca yaptığı işin büyüklüğü onda kibir duygularını da geliştirebilir. Bunun gibi 5 vakit yerine 50 vakit namaz kılmak, bir yerine 5 kurban kesmek de hızlı bir dini gelişimi garanti etmemekle birlikte oluşacakları yılgınlıkla gerilemeye de neden olabilir. Hazreti Peygamber'in az da olsa süreklilik arz eden ibadetleri diğerlerinden üstün tutması bu hikmete matuftur. Dini gelişim her ne kadar bilinçli eksenli bir oluşum olsa da duygusal açıdan da bireyin bu duruma hazır hale gelmesi gerekir. Bundan dolayıdır ki sosyal açıdan uygun şartlarla birlikte bütün iyi niyetlere rağmen cinsellik, toplumsal ilgi ve takdir görme motivasyonlarının hakim olduğu ergenlik dönemi dini gelişim açısından zirveye ulaşabilecek bir dönem değildir. Bunun için dönemsel motivasyonların yatışması, kişiliğin az çok istikrarlı bir yapıya kavuşması ve bunların üstüne dini uygulamaların eklenmesi gerekir. Ortalama 40 yaş civarının dini olgunluk yaşı olarak kabul edilmesi bundan dolayıdır. Dini gelişimde bilgi de önemlidir. Dindar bireyin neleri, ne kadar, hangi zamanda, ne biçimde, kiminle ve nerede yapması veya yapmaması gerektiği konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Aksi halde dini şuur gelişimini sağlayacak davranışların icrası mümkün olmayacaktır. Bu durum Kur'an'da Allah'tan layıkıyla ancak alimler haşyet duyar ayetiyle ifade edilmiştir. Ancak bilmek ile yapmanın aynı anlama gelmediği unutulmamalıdır. Dini gelişim için alim olmaya gerek yoktur. İnsanların bildiklerini uygulaması, bilmediklerini de öğrenmeye talip olması yeterlidir. Nitekim bir hadisi kutside Allah'ın bildikleriyle amel edenlerle bilmediklerini öğreteceği bildirilmiştir. Bu durumda dini gelişim ancak aksiyon eksenli birikimli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Dini gelişimin önündeki en önemli engel yeterince motive olmamaktır. Zira genellikle insanların büyük bir kısmı inandıkları dini bildikleri kadarıyla yaşamayı istemelerine rağmen bunu bir türlü başaramamaktadır. Dini davranışlara motive olabilmek için uygun bir çevresel ortamda yaşamak önemli olduğu gibi, bireyin bilişsel gücünü kullanarak kendini güdülemesi de daha önemlidir. Bunlarla birlikte seyrek de olsa devam edilen dini pratiklerin de daha sonraki ibadetler için motive edici etkileri bulunmaktadır. Dini gelişim yakından ilgilendiren dini motivasyonlarda yaşla birlikte meydana gelen değişim doğrudan dindarlığa yansır. Bu açıdan bakıldığı zaman gelişim dönemlerine göre farklılaşan bireysel ilgi, yönelim ve ihtiyaçlar dini motivasyonları etkiler. Bu yüzden ergenlik döneminde aktif olmayan bir faktör, yetişkinlik döneminde aktif hale gelebildiği gibi yaşlılık döneminde gücünü tamamen kaybedebilir. Bütün bu özellikler dikkate alındığında dini gelişimi diğer gelişim özelliklerinin ayrı ve tek başına düşünmenin mümkün olmadığı ortaya çıkar. Çocukluk döneminde dini gelişim. Çocukların dini bir yatkınlıkla dünyaya geldikleri konusunda hemen hemen bir ittifak vardır. Dindarlık da diğer gelişim özellikleri gibi ilk yaşlardan itibaren gelişmeye başlar. Çocuklarda dini ilginin uyanış yaşının 3 yaş civarında olduğu yönünde genel bir kabul bulunmaktadır. Çocukluk dönemi dindarlığını besleyen temel duyguların başında güven ve himaye ihtiyacı gelir. Başlangıçta ebeveynle karşılaşılan bu ihtiyaç, çocukta Allah'la ilgili bilgi ve inancın gelişmesine bağlı olarak güç ve süreklilik kazanır. Merak ve yeni öğrenilen şeyler karşısında yaşanan şaşkınlıklar bu dönemin diğer özellikleridir. Merak duygusu, onların arka planında yatan gerçeği yakalamaktan çok, çevrede keşfedilen yeni şeylerin tecrübesinden haz alma isteğiyle motive olur. Bu motive ile hemen her şey hakkında sayısız sorular soran çocuklar, aldıkları cevaplardan çoğu kez hayrete düşer. Aynı durum din konusunda da geçerlidir. Sorularını aldıkları cevaplar karşısında ortaya çıkan hayretle karışık, merak duyguları onlara daha fazla soru sormaya iter. Bir taraftan entelektüel kapasiteleri gelişen çocuklar, yaşadıkları merak ve şaşkınlıkla dini ilgilerini devam ettirirler. Çocuğun anne karnında deneyimleyip alıştığı güvenlik duygusu, bir arzu olarak ilk nefesinin alınmasıyla birlikte faaliyete geçen fizyolojik reflekslerle karışır. Onun hayatta kalabilmesi başkalarının ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Zira onun küçücük fıtri huzur istekleri ve artan ihtiyaçlarını kendi gayretiyle karşılaması mümkün değildir. Az veya çok ömür boyu onunla birlikte olacak olan bu bağımlılık duygusu, dini hayatın özü kabul edilen yaratıcıya bağımlılık duygusunun da ilk modelini oluşturur. Yeni tecrübe arzusu güvenlik arzusuyla hemen aynı zamanda aktifleşerek çocuğu gelişigüzel hareketlerle etrafını tanımaya yöneltir. Bunun için çocuğun kullandığı temel organlar el ve ağızdır. Zira o her bulduğu şeyi eli vasıtasıyla ağzına getirmeye çalışır. Bu etkinliklerin engellenmesi onda huzursuzluk doğurur. Etrafı keşfetmesi için bir motivasyon sağlayan yeni tecrübe arzusu başkalarının yardımıyla daha kolay tatmin edilebilir. Mukabele arzusu ve sevgi de erken yaşlarda ortaya çıkar. Fizyolojik tepkileri de kapsayan mukabele arzusu, çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarıyla birlikte bu açlığı tatmin etmesi için kendisiyle ilgilenenlere güvenmesini sağlar. Sevgi ise en mükemmel fiziksel şartların bile yerini dolduramadığı bir duygudur. Sevgi ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda çocukların gelişimi yavaşlayarak ölüm bile meydana gelebilmektedir. Diğer taraftan beslenme ve sağlık açısından uygun olmayan şartlarda yaşasalar bile çocuklar sevgiyle gürbüz ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Böylece mukabele ve sevgi hususunda ilk derslerini alan çocuklar bunun için başkalarına bağımlı olduklarını öğrenirler. Bebeklik döneminde belirsiz olan onaylama arzusu, benlik şuurunun bir dereceye kadar gelişmesini gerektirdiğinden yaklaşık 1 yaş civarında ortaya çıkıp 2 yaş civarında netleşmeye başlar. Bu yaştaki çocukların kıskançlık belirtileri bu arzunun göstergeleri olarak yorumlanır. Onaylama arzusu başkalarının kendisiyle ilgili tutum ve davranışlarıyla ilişkili olduğundan daha önce ortaya çıkan bağımlılık duygusunu kuvvetlendirir. İnsanın Allah'a bağımlılık hissinin de psikolojik anlamda varlığının doğuşundaki benzer tecrübelerle yakın ilişkisi vardır. Çocukluk dönemi dindarlığı diğer gelişim özellikleriyle yakına ilişkilidir. Zira sınırlı hayat tecrübeleri ve bilişsel kabiliyetleriyle çocukların belli bir inancı benimseme konusunda anlamlı bir karar vermeleri mümkün değildir. Dini gelişimde aile ve sosyal çevre. Okul öncesi çocukların dini gelişimi tamamen ailenin kontrolü altındadır. Bu yüzden çocuğun dine yönelik ilgisi ebeveynin dine ve çocuğa gösterdiği ilgiye göre değişir. Diğer insanların inanç ve davranışlarındaki farklılıklardan haberdar olmayan çocuklar herkesin kendileri gibi inanıp davrandığını zanneder. Bu durum çocukların okula başlamasıyla değişmeye başlar. Okula giden çocuklar bazı arkadaşlarının din adına veya din zıttına farklı inanç ve davranışlar sergilemesiyle karşılaştıkları zaman şaşkınlık yaşar. Örneğin evde Allah hakkında konuşmaya alışık olan bir çocuk aynı şeyi okulda arkadaşlarıyla yapmayı deneyimleyince önemli ölçüde şaşkınlık yaşayabilir. Zira kendisine Allah'tan bahsettiği arkadaşının bu kavramı o zamana kadar hiç duymamış olabileceği gibi Tanrı hakkında kendi bilgileriyle ters düşen şeyler söyleme ihtimali de yüksektir. Çocuğun dini kurumlarda tanışma yaşı ailesinin dini duyarlılığına bağlıdır. Sosyal çevrenin dini gelişim üzerindeki etkisi ise genellikle okul dönemiyle birlikte çevrenin gelişmesiyle başlar. Ancak hangi yaşlarda olursa olsun çocukluk döneminde çevre etkisi aile etkisinden fazla olmadığı gibi ergenlik dönemiyle kıyaslanmayacak derece düşüktür. Çocuklar okul döneminde aile ortamında gözlemledikleri dini pratiklere ilave olarak değişik seçeneklerin mevcut olduğunu fark etmeye başlar. Yaşın ilerlemesiyle bilişsel yeterlilikteki yükseliş, çocukluk döneminde öğrenilen birçok şeyde olduğu gibi dini materyallerin de sorgulanarak şüpheyle karşılanmasını beraberine getirir. Çocukluk dönemi dini gelişim karakteristikleri. 1. Taklit. Çocukların dinden anladıkları şey bir takım söz ifadelerin ezbere tekrarı ve bazı dini pratiklerin taklidinden ibarettir. Bu ritüel davranışların değer hususunda çeşitli tartışmalar olsa da gerçekte dini öğrenme konusunda çocukların başka bir alternatifi de yoktur. Çocukluk döneminde anlamsız alışkanlıklar olarak başlayan bu davranışlar daha sonra bir anlama bürünür. Çocukların bu tür davranışları anlam ve önemlerini tam olarak kavradıkları bir zamanda başlamaları genellikle kolay değildir. Bunun için anlamlarını bilmeseler de çocukların erken yaşlarda dini pratikleri taklit etmeleri ve kutsal kitapların parantez içinde özellikle Kur'an, üslup ve sözel ahenk özellikleriyle parantez içinde tertil, tanıştırılmaları dini gelişimler açısından hayati öneme sahiptir. Çocukta doğal bir yönelim olarak varlığını gösteren din, taklit, özdeşleşme ve öğrenme süreçlerinden geçerek ortaya çıkar. Taklit sayesinde farkında olmadan dini öğrenmeye başlayan çocuklar, merak duygularının da etkisi din hakkında sorular sorarlar. Gerek taklit gerekse sordukları soruları aldıkları cevaplar vasıtasıyla gerçekleşen öğrenmeler ailenin dinini çocuğa aktarır. Okul öncesi dönemde aidiyet, sevgi ve onaylanma gibi temel ihtiyaçlar taklit davranışını pekiştirir. Bu yönüyle din çocuklarda inançtan ziyade pratik olarak yaşanan bazı davranışlarla kendisini gösterir. 2. Düşünmeden kabul. Çocukluk döneminin karakteristik özelliklerinden biri olan düşünmeden kabul din konusunda da geçerlidir. Bundan ötürü çocuklar din konusunda neredeyse hiç çatışma yaşamazlar. Din onların hayatına normal bir hızla derece derece yayılmaya başlar. Ancak çocukların bu duruma onların hiç düşünmedikleri anlamına gelmez. Özellikle yaşıtlarına oranla erken gelişen çocuklar kendilerine sunulan fikirleri pekala sorgulama yeterliliği gösterebilir. Bu dönemde ilgi duyulan hikaye ve efsaneler dini konuların bu şekilde sunumuyla güçlü birer dini uyarıcıya dönüşebilir. Bunun gibi inançlar yaşayan bir iman haline gelen örnek kişilikler çocukluk döneminde hassas ve güçlü motivasyonlardır. 3. Ben merkezcilik. Çocuklar kendilerini merkeze koyarak dünyayı algılar. Bunun için Allah başkalarına değil sadece kendilerinindir. İstek ve dileklerini her zaman yerine getirmeye hazırdır. Allah çocukla onun istek ve ihtiyaçlarıyla, korku ve ümitleriyle, beklenti ve sorunlarıyla bir aradadır. Ben merkezcilik çocuk dualarında rahatlıkla görülebilir. Onlar başkaları için değil hep kendileri için bir şeyler isterler. Okul öncesi çocuklar için dua daha çok diğer alternatif işe yaramadığı zaman başvuran bir etkinliktir. Çocuk duaları üzerinde boylamsal araştırmalar yapan Tammin'in daha büyük yaşlarda çocukların Tanrı'dan genel kavramlarla anlık bir takım şeyler veya ruhsal şeyler istemeye daha eğilimli olmalarına rağmen en küçük yaş kategorisindeki parantez içinde temel eğitim 3. sınıf çocukların ise somut şeyler istemeye daha eğilimli olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgu çocukların ancak daha yüksek düzeyde bilişsel yeterliğe ulaştıkları zaman dua ve diğer ibadetlerde daha derin manalar kazanabildiklerini ortaya koymaktadır. 4. Antropomorfizm. Çocukların Allah tahayyülleri genellikle somut karakterde bir inanç insan biçimindedir. Soyut olguları henüz algılayamayan çocukların Allah'ı insan biçiminde algılamaları normaldir. Çocukların bu tahayyülle normal insanlardan farklı olarak ekledikleri şey büyüklük, güç ve kuvvettir. Zira onlar için Allah sıradan bir insan olmayıp son derece güçlü, kuvvetli, aynı zamanda cömert bir varlıktır. Onlara yiyecek, oyuncak, en önemlisi anne vermiştir. Yapacakları yanlış davranışlar, oyuncaklarının ellerinden alınması gibi korkunç sonuçlar doğurabilir. Bunun için çocuklar dini yasaklayıcı yüzünden daha fazla etkilenir. Ebeveynin biraz da kolaya kaçarak Allah vasıtasıyla çocuklarını kontrol etmeye çalışmaları, onu bir korku figürü şeklinde algılamaları ile sonuçlanıp ileride tahammülü zor hasarlara neden olabilmektedir. Allah tahayyülünün oluşumunda inanılan dinin Allah hakkında verdiği tanıtıcı bilgiler son derece önemlidir. Örneğin Hristiyanlık ile İslam dinlerinin ortaya koydukları tanrı figürleri arasında önemli farklılıklar bulunur. Kendilerine tanıtan Allah şahsi özelliklere göre algılayan çocukların Allah hakkındaki düşünceleri gittikçe ruhanileşir. Böylece Allah gittikçe somut gerçekliğinden çok özel özellikleriyle hayat edinir. Ruhanileşmiş Allah inancı 12 yaş civarında kesinleşmeye başlar. Bu durumun Piaget tarafından teklif edilen bilişsel gelişim aşamalarına uygunluğu dikkat çekicidir. 5 sınırlı kendiliğindenlik. Hayatı anlam verme ihtiyacı hissetmeyen çocukların ilgi alanları dar, motifleri kısa süreli ve amaçları küçüktür. Varlığın hikmeti onlar için içinde bulunan anı yaşamasıdır. Yine de taklit ve onaylama arzusunu düşünen çocuklar sık sık dini ilgilerinin bazısını şaşırtıcı kendiliğindenlik ve yenilik işaretleri gösterir. Tabiatın yeşil dünyasına ve mavi göklere gösterdikleri ilgi, onların dini kendiliğindenliğinin bir tezahürü olarak yorumlanır. Ergenlik döneminde dini gelişim. Birçok yönden hızlı bir değişim ve gelişimin meydana geldiği ergenlik dönemi, gerek duygusal coşkunluk gerekse bilişsel yeterlik açısından çocukluk döneminde kalın çizgilerle ayrılır. Sosyal çevrenin genişlemesi ve akran gruplarının ergen üzerindeki etkisinin tavan yapması bu dönemdeki dini gelişimi de etkiler. Ergenlik döneminde ortaya çıkan çatışma, bunalım, suçluluk gibi psikolojik faktörler kişilik gelişiminin olduğu gibi dini gelişimde de etkilidir. Esasen bu dönemde hızlı bir yapılanma içine giren kişilik gelişimi ile dini gelişim birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zira dini inançlar birey tarafından benimsenip kişiliğe nüfuz ettiği oranda kalıcı hale gelir. Çocukluk dönemine kazanılan dini yapı, ergenlik dönemi duygusal ve entelektüel ihtiyaçları karşılayacak durumda değildir. Bunun nedeni bilişsel gelişim başta olmak üzere ergenin gelişmekte olan diğer özelliklerde değişen çevresidir. Ancak çocukluk döneminde ortaya çıkan dini ilginin ergenlik döneminde devam ettiği ortaya koyan birçok araştırma vardır. Hatta ergenliğin bunalım dönemlerinde takaddüm eden 1-2 yılda dini ilgi ve duyarlılıkta belirgin bir artışın olması olasıdır. Bununla birlikte dönemin kendine has bunalımlarının aktifleşmesi bu saadet devrinin kısa sürmesine neden olur. Örneğin Tanrı'ya yakınlık deneyimleri üzerine çalışan Tamminen, bu deneyimlerde yaşla birlikte düşüş gözlemiş, yaşı daha büyük olan gençlerin önemli bir kısmının çocukluk yıllarında Tanrı'ya yakınlık ve onun rehberliğini hissetme deneyimleri yaşadıkları halde ergenlik yıllarında bu deneyimleri yaşamadıklarını tespit etmiştir. Tamminen, Tanrı'nın varlığı konusundaki fikri sorguladığı bir araştırmada ergenlik dönemine doğru gidildikçe Tanrı'nın varlığını kuvvetli bir şekilde kabul eden gençlerin yüzdesinin anlamlı bir şekilde düştüğünü görmüştür. O, erinlik döneminde ve bundan sonraki dönemlerde dine yönelik olumsuz tutumların gelişmeye başlamasını dini inançların inkarından ziyade şüphe ve eleştirel düşüncedeki artışla yorumlamıştır. Ergenlik döneminde dini ilgili zayıflama olmadığı ortaya koyan bir araştırma Gallup tarafından ABD'de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya göre 13-18 yaşlar arasında bulunan ergenlerin yetişkinlere benzer bir oranda parantez içinde %95 Tanrı veya evrensel bir ruha inandıkları belirlenmiştir. Çocukluk döneminde açık ve net olduğu düşünülen değer ve tutumlar ergenlik döneminde yeniden yapılanmaya başlar. Ergenler bir taraftan dini ilgilerini devam ettirirken eleştirel tutumlarının da etkisiyle geleneksel öğretileri daha az kabul eğilim gösterebilir. Ancak ergenlerin önemli bir kısmı geniş bir şekilde düşünmeyi ve alternatifleri değerlendirmeyi, alternatifin öngördüğü yeni tecrübeleri denemeyi ve sonunda dini sorunlarla ilgili tatmin edici bir sonuçlaşmayı denerler. Dini gelişimi belirleyen temel faktörler. Bilişsel faktörler. Dinin temel kavramının Allah soyut bir varlık olduğu için onunla şuursal ilişkiye girmek, soyut işlem kabiliyetinin gelişmesini gerektirir. Ergenlik dönemi bu yeterli ilk defa yakalandığı yıllara tekabül eder. Bazı kültürel farklarla birlikte soyut işlem yeterliliğinin ilk olarak kullanılmaya başlandığı, 12-13 yaşları din psikolojisinde dini uyanış ve gelişim yaşları olarak kabul edilir. Ergenlik döneminde meydana gelen dini şuur gelişimi sadece bilişsel gelişimle sınırlı olmayıp bütün ruhsal yapı ve fonksiyonların iştirakiyle gerçekleşen bütünsel bir olgudur. Ruhsal uyanış sebebiyle kendini yeni bir dünyanın eşliğinde bulan ergen, etrafında olup bitenlere eskisinden farklı ve daha duyarlı bir şekilde bakmaya başlar. Ölüm, cennet ve cehennem, kader, insanlar arası eşitsizlikler gibi konular ilk defa derinlemesine düşünülmeye başlar. Ruhun duygusal derinliğini de hız alan dini arzu arayış, bilişsel gelişimde yardımıyla şuurlu dini uyanışı motive eder. Dönemin kendine özgü diğer problemleriyle boğuşan ergen için dini inanç ve değerler bir anda büyük bir önem kazanmaya başlayabilir. Ergenlerin dini gerçeklerin mahiyetini anlamak ve bunları yaşanan hayatla bağdaştırmak istemeleri dini gelişim için kritik öneme sahiptir. Bireysel faktörler. Farklı ve ayrı bir birey olma sürecini ifade eden bireyselleşme, çoğu noktada dindarlaşma ile çakışan özelliklere sahiptir. Bireyselleşmenin sonucunda oluşan kişiliğin etiketi olarak tanımlanabilecek kimlik ise kararlı bir kendilik tanımı geliştirmeye referansta bulunur. Buna göre dini kimlik, dini inançların kişiliğe nüfuz ederek az çok kararlı hale geldikleri anlamına gelmektedir. Uzun bir zaman dilimine yayılan bireyselleşme süreci, ergenlik döneminde gencin kendine özgü diğer varlıklardan ayrı ve farklı bir birey olduğunu fark etmesiyle bu duruma uygun özgün bir kimlik geliştirmeye çabasını beraberine getirir. Ben kimim, niçin buradayım, hayatın amacı nedir, neye inanabilirim, neye değer verebilirim, nasıl yaşamalıyım soruları, ergenin cevabını vermekte zorlandığı sorulardır. Sosyal faktörler. Ergenlik dönemi çocukluk döneminde farklı olarak daha geniş bir sosyal ilişki örtüsüne sahiptir. Genişleyen sosyal çevre dini gelişim için avantaj olabileceği gibi dezavantaj da oluşturabilir. Zira yeni sosyal atmosfer ebeveynle bazı noktalarda çelişkiler oluşturacak ergen çatışmaya sürükleyebilir. Bu dönemde akran veya akran gruplarından güçlü etkiler gelse de aile etkisi hala devam eder. Gençler davranışlarını kısmen sosyal kıyaslamalar vasıtasıyla düzenlemeye giriştikleri için örnek aldıkları modeller gençleri kendi bakış açılarına uymaya zorlayabilir. Bu yüzden dindar bir ortamda yaşayan gençler için bu atmosfer kuvvetli bir dini motivasyon işlemi görebilir. Ancak dindar bir aile ortamında büyüyen bazı ergenlerin kendi inançlarına uymayan veya onlarla tezat teşkil eden inançlara sahip yeni arkadaşlıklar edinmesi son derece olasıdır. Bu durum ergende bazı şüphe ve bunalımlara neden olabilir. Aynı zamanda orta öğretim dönemine tekabül eden ergenlik dönemi boyunca okulda öğrenilen seküler bilgiler ile dini açıklamalar arasında farklılıklar ergenler için başka bir çalışma alanıdır. Bu durum özellikle dindar bir aile çevresinden gelen gençler için daha geçerlidir. Zira aile ortamındaki öğrendikleri din vasıtasıyla tabiatüstü yüklemeler yapmaya alışkın olan gençler, okulda okulun formal yapısı gereği daha çok pozitivist, parantez içinde tabi, bilimsel ve objektif açıklamalarla karşılaşınca dini açıklamalar hakkında şüphe duymaya başlayabilmektedir. Bazı arkadaş veya öğretmenlerin din hakkındaki olumsuz yaklaşımları ise bu şüpheleri daha da derinleştirebilir. Ergenlik dönemi dini gelişim karakteristikleri. Çelişik ve çatışmalar. Ergenlik döneminin genel karakteristiklerinden biri bu dönemde yaşanan çelişik ve çatışmalardır. Örneğin hala onlara bağımlıyken ebeveynden bağımsız olma isteği, dini kurallara dikkate alma ve kendi arzu ve heveslerine göre yaşama eğilimi, daha yüksek bir ahlaki prensibe inanma ve ahlaki görevlilik gibi çelişkiler insan hayatında ilk defa bu dönemde ortaya çıkar. Ergenlik döneminde yaşanan temel çatışma konularından biri cinselliktir. Çoğu ergen için cinsel güdülere hakim olmak sanıldığı kadar kolay olmadığı gibi hayat şartları da çoğu durumda bu ihtiyacın meşru tatminini engeller veya erteleyebilir. Bu tür arzunun ticari amaçlarla medya ve benzeri faktörler tarafından tahrik edilmesi ise konuyla ilgili çatışmaları çoğu kere bunalıma dönüştürür. Dinlerle ilgili dürtülerin tatminini evlilik şartına bağlaması ve aksi davranışları günah olarak değerlendirilmesi ise onları çatışmanın başlı unsuru haline getirir. Bu durumda ergen, evlilik dışı cinsel davranışa din tarafından vurulan yeni etiket, parantez içinde zina ve onun karşıladığında vaat edilen günah ile içgüdüler arasındaki çatışma ile karşı karşıya kalır. İnancına uygun hareket etmeyen ergenleri bekleyen diğer bunalım ise suçluluk ve günahkarlık duygusudur. Suçluluk ve günahkarlık duygusu patolojik ölçülerine varmadığı sürece ergenliğin dini gelişimi besleyen dinamik kaynaklarından biridir. Zira bu duygular eski davranışları terk ve geçmişi onarma yönünde bir motivasyon üretir. Özellikle çocukluk döneminde sağlıklı bir dini gelişim gösteren gençlerin geçici bir kararsızlık ve bunalım devresinden sonra dini inançla değerli bilişsel bir şekilde yeniden keşfedip onlara sıkıca sarılmalarını sıklıkla karşılaşan durumlardır. Ancak ergenler bu dönemin çeşitli nedenlerden dolayı yaşadıkları suçluluk ve günahkarlık duygularını hafifletmek amacıyla dini inkar ve bu şekilde rahatlama yolunu da tercih edebilir. Bu durumda inanca galip gelen davranışlar terk edilmeden yeniden dine dönüş kapılarının açılması oldukça zordur. Bilişsel gelişim sonucu güç ve kapasite yönünden artan düşünce faaliyeti ergenliğe bağımsızlık ve güçlülük duygusunun uyanmasına neden olur. Bu duygunun ilk muhatapları olan ebeveynleri de gençler arasında ortaya çıkan çatışmalar bu dönemde yaşanan dini bunalımların çoğunu kaynaklık eder. Genellikle ergenin dini bunalımının başlangıcı ebeveyniyle olan çatışmasından beslenir. Ergenlik döneminde kendini gösteren cinsellik, bağımsızlık gibi güdüleri yanı sıra katı akılcılık ve iradecilik kendi benliğini en üstte tutma eğilimleri tam bir dini bağlanmaya engel olabilir. Böylece ergenler dini bakış açısına kapalı kalabilir. Ergenlik döneminde sonuna doğru yaşanan çatışmaların şiddetinde azalma ve duygusal durumda nispeten bir durumla meydana gelir. Ergenlerin çoğu çocukluktan beri kendisi için huzur kaynağı olmuş dini inançlarına yeniden sarılır. Ergenlerin bu inançlara hayatlarına uyarlanmaya çalışmaları, onlarda bir rahatlama, yatışma, sevinç ve güven duygusunun gelişmesinin katkıda bulunur. Esasen din, ergen hayatında genel başa çıkma örgütünü bir partisi olarak işlev görür. Zira o Allah'ın merhametini vurgulayarak günahkarlık duygusunun çatışmasına yardımcı olurken ölümün bile parantez içinde bu inanç ölüm korkusunu da azaltmaktadır. Üstesinden gelen dışsal bir güçle işbirliğine imkan vermesi sayesinde önemli bir güvenlik hissi oluşturur. Din aynı duygunun bir benzeri sosyal davranış destekleyerek de üretebilir. Dinin ergenin hayat felsefesinin oluşumuna olan katkısı hayat boyu süren etkisini beraberinde getirir. Şüpheler. Ergenlik dönemi bilişsel yeteneklerindeki olgunlaşmaya paralel olarak sorgulama ve eleştirel kabiliyetinin önemli bir artış meydana gelir. Bu durum ergenliğin dini meseleyi düşünebilmek için zorunlu olan soyut seviyesinde kavramlaştırma ve yeterliliğine erişmeleri anlamına gelir. Bunun doğal sonucu ise din hakkında öğrenilen şeylerin sorgulanması ve bu süreç içinde bazı şüphelerin ortaya çıkmasıdır. Ergenler özel bir doktrini sorgulamaktan ziyade öğrendikleri şeyleri ve alternatif durumları sorgular. Bu dönemde doğrunu ve yanlışını nasıl bilineceği en kritik sorulardan biridir. Biraz hırpalayıcı olsa da dini şüpheler bu tecrübeyi yaşayan ergenlerin hepsine olumsuz etki yaratmaz. Uygun şartlar altında bu şüphelerin dini inançları rafine edici ve daha şuurlu bir dindarlığı besleyici etkileri bulunur. Tahminen dini şüpheler konusunda gerçekleştirdiği bir çalışmada 3. sınıftan 9. sınıfa kadar Tanrı'nın varlığına kuvvetli bir şekilde inanan gençlerin sayısında anlamlı bir düşüş olduğunu, bu konuda fikri olmayanların yüzdesinin ise çarpıcı bir biçimde arttığını görmüştür. Müslüman ülkelerde yapılan çalışmalarda oranların daha düşük olmakla birlikte bu dönemde dini şüphelerin yaşandığını ortaya koymuştur. Örneğin ülkemizde konu ile ilgili olarak yapılan ilk çalışmaların birinde dini uygulamaların 16-30 yaşlarında en düşük seviye inerken daha sonraki dönemlerde yaşla birlikte devamlı artış eğilimi gösterdikleri görülmüştür. Ergenlik döneminde yaşanan dini şüpheler genellikle aile bireyleri veya yakın görülen arkadaşlarla paylaşılır. Ancak bazı ergenlerin kimseye itiraf edemedikleri gibi şüpheler yaşamaları da nadir bir durum değildir. Dini şüphelerin çözümü amacıyla ergenlerin en fazla tercih ettikleri çözüm yolları Allah'a sığınma ve ondan yardım dileme bilgisine güvenilen şahıslar açılma, dini nitelikli yayın yapan medya, amaçlarını takip etme kitap, kaset ve benzeri teknik araçlardan faydalanma gibi yöntemlerdir. Dini şüpheler genellikle 17-18 yaşlarına doğru yatışmaya başlar. Daha ileri yaşlara sarkan şüpheler ise daha derin düşünsel temele dayalı özelliklere sahiptir. Yetişkinlik döneminde dini gelişim. Yetişkinlik dönemi kişinin az çok kararlı bir şekilde büründüğü bir evreye tekabül eder. Buna paralel olarak dindarlık veya din karşı tutumlarda daha kararlı hakim olmaya başlar. Ancak dini gelişim ömür boyu devam eden bir süreç olup dini tutumlar bu dönemde de yapılanmaya devam eder. Yetişkinlik döneminde dini gelişim belirleyici faktörler çocukluk ve ergenlik döneminde farklıdır. Zira bu dönemde aile etkisi devam etse de bireyin kendisi anne ve baba olmaktadır. Ergenlik dönemindeki sosyal ortam ve akran gruplarının etkisi yetişkinlerin sosyal ilişkilerine daha seçici bir samimi ilişkiler aramasında ötürü azalır. Ancak bu dönemde dahil olunan sosyal grup ve organizasyonlar dini gelişim lehinde veya aleyhinde etkili olabilir. İlk yetişkinlik dönemi hayata atılma, meslek sahibi olma, kendine uygun bir eş seçme gibi dünyasal aktivitelerin ağırlıklı olduğu bir dönemdir. Bu meşgalelerin dini gelişim maskelemesi her zaman olasıdır. Bunun dışında bireyin kişisel özellikleri, çevreye uyum biçim ve temel motivasyonları yanında doğal faktörler ve zaman zaman ortaya çıkan dramatik olaylar yetişkinlik dönemi dini gelişimini belirleyen temel faktörler olarak dikkat çeker. Dini gelişimin birikimli bir süreç olması, özellikle ergenlik ve genç yetişkinlikte az çok istikrarlı bir dini hayat yaşanması durumunda yetişkinlik döneminde üst düzey bir dini şuura ulaşmanın yolunu açar. Zira belli bir dönemde hayatı dini bir perspektiften algılama ve birikintilerin dini tecrübeler, dini şuurda önemli evrilmeler oluşturur. Özellikle 40'lı yaşlarda bu tür dönüşümler için kritik bir evreye tekabül eder. Analitik psikolojinin kurucusu Jung, insan hayatı 35-40 yaş öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırmış ve hayatın öğleden sonrası olarak nitelendirdiği 40 yaş sonrası dini olgunluk dönemi olarak nitelenmiştir. Bu yaşlar aynı zamanda mistik eğilimlerin güçlendiği bir döneme tekabül eder. Bu yüzden 40 yaş civarında birçok dindar sıradan bir dini hayattan dini arzunun üstün olduğu davranış tarzına doğru gelişmeye göstermiştir. Böylece orta yaş köklü dini dönüşümün ortaya çıktığı bir dönemi olarak dikkat çeker. Orta yaş veya yaşlılık döneminde vücut fonksiyonlarındaki azalma ve ölümle yüzleşme, ruhsal ve manevi yükseliş için bir imkan ve fırsat yaratır. Ancak bu durum büyük oranda insanların dini ve manevi meselelerle ilgileniş tarzı ve yaşlanma problemleriyle başa çıkma stratejilerine göre değişir. Zira bir bütün olarak yetişkinlik dönemi dini gelişim, organizmada meydana gelen fizyolojik değişikliklerden çok hayat tecrübelerini anlamlandırma biçimine göre değişir. Dini hayatta dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler yaşanan genç yetişkinlik dönemi, din hakkında lehte veya aleyhte kararlar alınarak dini şüphelerin az çok yatıştırıldığı bir dönemdir. Dinin lehine kesin tercih yapan bazı yetişkinler onu bir bütün olarak ele alırken diğer bazı sadece bir kese ağırlık vererek diğer yönlerini ihmal edebilmektedir. Örneğin ülkemizde sıklıkla rastlandığı gibi birçok yetişkin dini aşk konularında oldukça hassas ve saygılı davranırken ibadetler konusunda hal imkan ihmalkar davranabilmektedir. Bazı yetişkinler ise dindarlığın doğasına uygun olmasa da dinin bazı yönlerini benimseyip bazılarını reddetme yönlerini göstermektedir. Erikson'un belirttiği gibi bazı ergenler ergenlik döneminde çözümlemeleri gereken kimlik ve krizini genç yetişkinlik dönemine erteler. Hayatın zor yüzüne nispeten daha genç yaşta karşılaşan bu bireyler muhtemelen dini inanç ve değerleri sorgulamaya da erteler. Ancak dini inançla değerleri sorgulamak sadece ergenlik dönemine has değildir. Kimlik krizini başarılı bir şekilde çözümleyerek yetişkinlik dönemine giren birçok yetişkine benzer sorgulamalara devam edebilmektedir. Bu durum daha çok eğitim görmüş ve entelektüel kapasitesini kullanma eğilimi gösterenler için daha geçerlidir. Zira din birçok insan için çocukluk döneminde öğrenilen, üzerine fazla düşünmeden kabul edilen kültürel bir mirastan öteye geçemez. Bu durumda o kültürün bir yan ürünü şeklinde Allah'ın varlığına inanç, kutsal ve manevi olan saygıyla daha çok seremonik tarzda icra edilen bazı ritüellerle sınırlı kalır. Orta yaş döneminde yapılan nefs muhasebeleri sayesinde gerçekleşen bilinç açılımları, bireyi dini bir takım gerçeklikleri fark etmeye ve inançlarını içselleştirmeye yöneltir. Bu dönemde artık hayat yaşayan bölümüyle değil geri kalan bölümüyle değerlendirilmeye başlanır. onun kaçınılmaz olarak ölümle son bulacağını duygusu orta yaş yetişkinlerini bir an durup varlıklarının manası üzerine düşünmeye zorlar. Daha önce çeşitli nedenlerle az da olsa dini deneyim sahibi olan bireylerin içinde bulundukları bunalım, kararsızlık ve gerilimler onlardan kurtulmak için yeniden dine yönelmelerine neden olabilir. Orta yaş döneminde yaşanan krizler, parantez içinde 30 ve 40 yaş, onlarla başa çıkmada kullanılan yöntemlerden biri olarak dini yeniden bireyin gündemine getirebilir. Dinin kriz çözümünde işlevsel değer sahip olması ise onun daha uzun süre gündemde tutarak dini gelişimin önünü açma potansiyelini taşır. Dindarlıksa kararlılıkla ilgili olarak iki model teklif edilmiştir. Geleneksel modele göre genç yetişkinlikte hafif bir düşü takiben hayatın geri kalanının tamamını büyük seç beklenirken, kararlı modelde ise dindarlık yetişkinlik dönemi boyunca önemli bir değişiklik göstermeden olduğu gibi kalmaktadır. Boylamsal desenli bazı araştırmalar ise yaşlandıkça dini pratiklere aktif katılımının azalmasına rağmen dini tutumaya kararlılıklarını korundukları ve dini yaşın gerektirdiği uyum konusunda artan bir öneme sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ölümden sonraki hayat, cennet cehennem gibi konularda daha net yargıla ulaşılması, orta yaş yetişkinliklerin dini ilgilerinin sürekliliğini koruyan temel faktörler arasındadır. Bu dönemde dini ilginin yükselişe geçmesini tetikleyen faktörlerden birisi de evlenme ve aile kurmadır. Evlilik yolu daha istikrarlı bir yapı kazanan hayata gerek manevi doyum arayışları, gerekse çocuklar vasıtasıyla kazanılan yeni rol ve sorumluluklar dini ilginin yeniden aktifi kazanmasını da beraberinde getirir. Bu dönem ve gençlik evresinde ilgili alanların giderek zayıflaması da dini ilgide bir artış meydana getirir. Yetişkinlik döneminde aktiflik kazanan sadece dini yönelim de değildir. Esasen bu dönemde dini yönelimle de ilişkili olan ruhsal ve manevi ilgilerde bir artış görülür. İnsanın kendisi ötesinde bulunan aşkın olan İnsanın kendisi ötesinde bulunan aşkın olana eğilimlerini içeren bu ilginin ifade edildiği tek alan din olmayıp bu konuda başka alternatifler de geçerlidir. Zira yetişkinlik döneminde aktif hale gelen bu ilgiler bazı bireyleri dini aktiviteleri daha yüksek düzeyde kazanım göstermeye yöneltirken bazıları ise dinin geleneksel formundan daha serbest alanlara veya din dışı bazı ruhsal ve manevi uygulamalara iter. Yaşlılık döneminde dini gelişim. Hayat boyu devam eden bir süreç olan dini gelişim, yaşlılık döneminde de yoluna devam eder. Hayatın her döneminde beklenmedik köklü değişimler mümkün olsa da, yaşlı insanlarda bu tür değişimleri başaracak ne enerji ne de cesaret kalmıştır. Yaşlılık dönemi dini gelişimini etkileyen önemli faktör, yaklaşmakta olan sondur. Bu durum, dini ilginin yaşlılık dönemine kadar yaşayıp taşıyabilenler, için daha pozitif etkiler üretse de dini bir bağlanma içinde olmayan yaşları da Allah'la karşı karşıya getirip güçlü bir motivasyona dönüşebilir. Dini ilgilerin yaşlılık dönemine kadar taşıyan bireyler de dini dönemde meydana gelen yoğunlaşma dini inancın ayet boyutuyla yakın ilişkilidir. Hayatı geride kalan zamana göre tasarlayan yaşlılar dine daha kolay motive olan ibadetlerin en olgun şekillerine ulaşabilir. Yaşlılık döneminde doğal ibadetlerdeki artış, büyük oranda geçmişi onarma ve telafi etme çabasının ürünüdür. Geçmiş telafi çabaları yeterince vakit kalmadığından yaşlılık döneminde telaşa dönüşüp umutsuzluğa da neden olabilir. Bu durumda dini ilgide artma yerine azalma görülebilir. Yaşlılık her halükarda dindarlığı olumlu yönde etkileyen bir faktör değildir. Zira bu dönemde dini ilgisi zayıflayan veya tamamen kaybolan insanlar da yok değildir. Örneğin Ankara'da bir huzur evine gerçekleştirilen bir araştırmaya göre hiçbir ciddi uğraşı olmayan yaşlıların %80'i ibadet yaptıkları gibi dini problemlere karşı ilgisi oldukları görülmüştür. Esasen bu konuda belirleyici faktör yaşlılık döneminde gelinceye kadar dini gelişimi izlemiş olduğu seyirdir. Çünkü bu dönem kendine özgü karakteristiklere dini hayatı besleyici bazı davranışlara sahip olsa da tek başına bütün bir dini hayatı motive edemeyecek güçte değildir. İnanılan dinin sosyal davranışlara yönelik tavsiyeleri ve yaşlılara atfetmiş olduğu değer ile onunla çoğu noktada çakışan kültürün
yaşlıya bakışı, yaşlılık dönemi dini gelişim üzerinde önemli bir derece etkilidir. Örneğin Batı kültüründe yaşlıya atfedilen değer son derece düşükken İslam'da onların öftenmesi bile yasaktır. Bazı Batı toplumlarında yaşlılar ölmesi gereken varlıklar olarak algılanırken Doğu toplumlarında sözüne itibar edilen, bilgisi ve tecrübesinden faydalanılmaya çalışılan bireyler olarak görülür. Buna göre Batı toplumlarında yaşlanmak hayattan çekilmeye gerektirirken Doğu toplumlarında durum tam tersidir. Hristiyanlık ve Yahudilikte ibadetlerin çoğunlukla ibadethanelerde yapılması gerektiği bu toplumlarda yaşanan bireyler için bazı dezavantajlar oluşturmaktadır. Zira kimi yaşlılar sağlık ve ulaşım sorunları, maddi yardım yapamamanın eziklikliği veya uygun giysiye sahip olamadığından dini kurumlara gidemez. İslam kültüründe bireysel ibadetler için camiye gitme zorunlu olmaması önemli bir avantajdır. Ancak İslam toplumlarında genellikle erkek yaşlıların fazlaca olan boş vakitlerini geçirmek için tercih ettikleri yerlerin başında ibadethaneler gelmektedir. Bütün bunlarla birlikte ibadethaneye devam dindarlığın temel göstergesi değildir. Bu tür bir yaklaşım. Örneğin İslam toplumlarında bayanların dindarlık düzeyinin son derece düşük çıkması sonuçlanabilir. Önceki gelişim dönemlerinde ilerleme gösteren dindarlığın yaşlılık döneminde zirve yapması olasıdır. Ergenlerde zirve yapan dini ilgili duygusal telaş ve zihni karışıklık ön planda iken, yaşlılık döneminde zihinsel dolgunluğa rağmen duygusal olgunlukta önemli bir ilerleme meydana gelir. Bu dönemde ağırbaşlı kararlı, biraz da kaderci bir tevekkül ve teslimiyet hakimdir. Ancak ölüm çoğu dindar yaşlı için kaygı vericidir. Bunun arka planında ise ahiret hayatının yeterince hazırlanmama yatar. Din, yaşlılık döneminde en önemli psikososyal uyum faktörlerinden birisidir. Yaşlıların katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada 289 stres kaynağına yönelik 556 baş etme davranışı arasında din 97 yaş grupla 97 adetle en çok başvurulan faktör olmuştur. Uysal'ın İstanbul'da 20-41 artı yaş gruplarıyla gerçekleştiği bir araştırmada yaş ilerledikçe insanların dine karşı daha olumlu tutum ve davranışlar içine girdiği tespit edilmiştir. Dini tutumlardaki durağanlığın araştırıldığı boylamsal desenli bir araştırmaya göre 40 yılın üstünde bireyin zaman geçmesine rağmen bir bütün olarak birçok dini tutumda önemli bir değişim olmadığı görülmüştür. Araştırmacı, bu ilginç bulguya 40'lı yaşlardan sonra dindarlıkta bir kararlılığın oluştuğu şeklinde yorumlamıştır. Ayrım sonu, sayfa 180.